Ayrım 27. Sayfa 389. 60. bölüm. Sonunda acısını kalbine gömdü. Kayran da Çak onun için bir sembol olmuştu. Bir şekilde her şeyin yoluna geleceğinin işaretiydi. Normal yataklarda uyumanın, ilgiciler öpücüğü almanın, kahvaltıda yumurta ve pastırma yemenin, okula gitmenin, mutlu olmanın. Ama artık Çak yoktu. Thomas'ın hala sarıldığı bedeni soğuk bir tılsım gibiydi. Umut dolu gelecek hayalleri asla gerçekleşmeyecekti. Zaten hayatları hiç öyle olmamıştı. Kaçıklarında bile önlerinde onları bekleyen karanlık günler vardı. Acı dolu bir hayat. Anıları yarım yamalaktı ama hatırladıkları da iyi anılar değildi. Thomas acıyı içine hapsetti. Bunu Teresa, Newt ve Minho için yaptı. Onları bekleyen her ne olursa olsun birlikte olacaklardı. Önemli olan tek şey buydu. Çak'ın kanla kaplı gömleğine bakmamaya çalışarak onu bıraktı ve geriye yaslandı. Gözlerindeki yaşları sildi. Başka zaman olsa utanırdı ama o an öyle hissetmiyordu. Sonunda başını kaldırdı. Teresa'nın üzgün mavi gözlerine baktı. Çak'a olduğu kadar ona da üzüldüğünü biliyordu. Teresa uzanıp elini tuttu ve ayağa kalkmasına yardım etti. Ayağa kalktıktan sonra ikisi de birbirinin elini bırakmadı. Thomas ne düşündüğünü söylemeye çalıştı. Kimse konuşmuyordu. Çoğu ifadesiz bir şekilde Çak'ın cesedine bakıyordu. Kimse kıpırdamadan yatan ama hala nefes almakta olan geriye bakmıyordu. Kadın sessizliği bozdu. Her şeyin bir amacı vardır, dedi. Bu kez sesinde küstahlık yoktu. Bunu anlamalısınız. Thomas ona nefretle baktı ama bir şey yapmadı. Teresa elini Thomas'ın koluna koyup pasını sıktı. Şimdi ne olacak, diye sordu. Bilmiyorum, diye yanıtladı Thomas. Ben... Kadının girdiği kapının dışından gürültü gelince sözü yarım kaldı. Kadın bariz bir şekilde korkmuştu. Kapıya döndüğünde yüzü bembeyaz oldu. Thomas onun bakışlarını takip etti. Üzerlerinde kirli pantolon ve ıslak ceketler olan birkaç kadın ve adam ellerinde silahlarla bağıra çağıra içeri girdiler. Ne söylediklerini anlamak imkansızdı. Silahları bazılarınınki tüfek, bazılarınınki de tabancaydı. Artık kullanılmayan eski moda silahlara benziyordu. Yıllar önce ormana atılmış oyuncakları yeni nesil çocuklar savaş oyunu oynamak için kullanıyorlardı sanki. Gelenlerden ikisi isyandan olan kadını yere yatırdı ve biri geri çekilip başına silah doğrulttu. Olamaz, diye düşündü Thomas. Onu birkaç el ateş edildi. Kadın kanlar içindeydi ve ölmüştü. Thomas geriye doğru birkaç adım atarken tökezledi. Bir adam kayranlara doğru yürüdü. Diğerleri de camları ateş edip kırıyorlardı. Thomas çığlıklar duydu. Kanı görünce başını çevirdi ve onlara doğru gelen adama baktı. Siyah saçlıydı, genç gözüküyordu ama göz çevresinde kırışıklıklar vardı. Sanki her günün nasıl hayatta kalacağını düşünerek geçirmiş gibiydi. ''Açıklayacak vaktimiz yok.'' dedi adam. Sesi de ifadesi gibi sertti. ''Beni takip edin veya yaşamak istiyorsanız çok hızlı koşun.'' Bununla birlikte diğerlerine başıyla işaret verdi ve silahını önüne tutarak büyük cam kapıdan koşarak çıktı. Silah sesleri ve çığlıklar duyulmaya devam ediyordu. Ama Thomas onları duymazdan gelmeye çalışarak denileni yaptı. Hadi, diye bağırdı kurtarıcılarından biri. Thomas onları ancak kurtarıcı olduğunu düşünebiliyordu. Bir anlık tereddütten sonra kayranlar onları takip etti. Labirentten ızdırap verenlerden ve odadan bir an önce uzaklaşmak için koşarlarken neredeyse birbirlerini ezeceklerdi. Thomas Teresa'nın elini bırakmamıştı. Grubun arkasından koşuyorlardı. Çakın cesedini orada bırakmaktan başka çareleri yoktu. Thomas hiçbir şey hissetmiyordu. Uzun bir koridordan loş ışıklı bir tünele girdiler. Merdivenlerden yukarı çıktılar. Her yer karanlıktı ve elektronik alet kokuyordu. Bir koridora daha geldiler. Yeniden merdivenlerden çıktılar. Bir koridor daha. Thomas Çak'ın ölümünü üzülmek istiyordu. Kaçtıkları için heyecanlanmak istiyordu. Teresa yanında olduğu için mutlu olmak istiyordu. Ama o kadar çok şey yaşamıştı ki artık içinde sadece boşluk vardı. Koşmaya devam etti. Koşarlarken öndeki adam ve kadınlardan bazıları cesaret vermek için bağırıyordu. Bir başka cam kapıya geldiler. Dışarı çıktıklarında bardaktan boşalıncasına yağmur yağıyordu. Yerdeki su birikintisine düşen yağmur damlalarının çıtısı dışında bir şey görünmüyordu. Lider, üstü çizik dolu, camlarının çoğu çatlak olan büyük bir otobüse ulaşana kadar durmadı. ''Binin!'' diye bağırdı adam. ''Acele edin!'' Teker teker otobüse binerlerken kapının önünde biriktiler. Kayranlarının binip oturması saatler sürmüştü sanki. Teresa, Thomas'ın önündeydi. Thomas gökyüzüne baktı. Yağmur yüzünü ıslatıyordu. Ilıktı. Hatta neredeyse sıcak. Garip bir şekilde bir anda kendine geldi. Belki de şiddetli fırtına yüzündendi. Otobüse, Teresa'ya kaçışlarına odaklandı. Tam bineceklerdi ki bir el omzuna vurup gömleğinden çekti. Bir onu geri çekerken çığlık attı. Teresa'nın elini bıraktığı sırada Teresa ne olduğuna bakmak için arkasına döndü. Thomas düşüp sırtını yere çarptı. Karşısında bir kadın suratı belirdi. Teresa'yı görmesini engelliyordu. Yüzünün görülmesini engelleyen yağlı saçları Thomas'ın suratına değiyordu. Bozulmuş yumurta ve süt kokusu gibi iğrenç bir koku geldi. Birinin feneri kadının suratını aydınlattı. Soluk, kırışıklık dolu cildinde iltihaplı korkunç yaralar vardı. Thomas korkudan dona kaldı. "Hepimizi kurtaracak," dedi iğrenç kadın tükürükler saçarak. "Bizi ışıldan kurtaracak." Öksüre benzer bir ses çıkartarak güldü. Kurtarıcılardan biri kadını Thomas'ın üzerinden çekti ve Thomas hemen ayağa kalkıp Teresa'nın yanına gitti. Kadın ayaklarını güçsüzce savururken gözlerini Thomas'tan ayırmıyordu. Parmağıyla onu işaret etti. "Sana söyledikleri hiçbir şeye inanma. Bizi ışıldan kurtaracaksın." Adam otobüsten uzaklaşınca kadını yere fırlattı. "Kıpırdama yoksa seni öldürürüm," diye bağırdı ve Thomas'a dönüp "otobüse binin," dedi. Thomas korkarak arkasını döndü ve Teresa'nın ardından otobüse bindi. Arka koltuğa ilerlerken herkes ona bakıyordu. Sıkış tıkış oturdular. Camlara siyah su akıyordu. Yağmur otobüsün tepesine vuruyordu. Şimşekler gökyüzünü adeta deliyordu. "Neydi o?" dedi Teresa. Thomas cevap vermedi. Sadece başını iki yana salladı. Deli kadını unutup Chuck'ı düşünmeye başlamıştı. Labirentten kaçması bir şey ifade etmiyordu. Kendini rahatlamış hissetmiyordu. Chuck. Kurtarıcılardan bir kadın Thomas ile Teresa'nın çaprazına oturdu. Onlarla konuşan lider de direksiyonun başına geçti ve otobüs ilerlemeye başladı. Thomas pencerenin dışında bir hareketlenme gördü. Yüzü yarı içinde olan kadın ayağa kalkmış otobüse doğru koşuyordu. Kollarını sallıyor ve bağırarak bir şeyler söylüyordu ama fırtınanın sesi onun sesini bastırıyordu. Gözleri delirdiği ya da korktuğu için parlıyordu. Thomas hangisi olduğuna emin olamadı. Kadın ön tarafta görüş açısından çıkınca Thomas pencereye doğru eğildi. "Durun," diye bağırdı ama kimse onu duymadı ya da ilgilenmiyorlardı. Sürücü gaza bastı ve kadına çarptı. Ön tekerlekler kadını ezerken Thomas neredeyse oturduğu yerde sıçrayacaktı. Hemen ardından arka tekerlekler de kadının üzerinden geçti. Teresa'ya baktı. Kızın yüzündeki dehşet dolu ifade Thomas'ta da vardı. Sürücü tek kelime etmeden fırtınalı gecede otobüsü sürmeye devam etti. 61. bölüm. Sonraki birkaç saat Thomas için oldukça bulanıktı. Sürücü otobüsü aşırı hızlı kullanıyordu ve sağanak yağış nedeniyle dışarısı iyi görünmüyordu. Işıklar ve binalar camdaki yağmur damlaları nedeniyle uyuşturucu etkisiyle görülen sahnelerden fırlamış görünüyordu. Bir ara dışarıdaki insanlar otobüse hücum ettiler. Hepsinin de kıyafetleri paramparçaydı, saçları pisti ve dehşet dolu suratlarında o kadınınki gibi garip yaralar vardı. Otobüsün kenarlarına vuruyorlardı. Yaşadıkları korkunç hayatlardan kaçmak ister gibi bir halleri vardı. Otobüs yavaşlamadı. Teresa sessizliğini korudu. Thomas sonunda çaprazlarında oturan kadınla konuşacak cesareti topladı. "Neler oluyor?" diye sordu. Bunu daha farklı nasıl sorabilirdi bilmiyordu. Kadın ona baktı. Yüzünü çevreleyen siyah saçları ıslaktı. Koyu gözleri kederle bakıyordu. "Uzun hikaye." Sesi Thomas'ın beklediğinden daha kibardı. Bir an için onun ve diğer kurtarıcıların iyi insanlar olduğunu düşündü. Tabii hiç tereddüt etmeden bir kadını ezdiklerini düşünmezse. "Lütfen," dedi Teresa. "Lütfen bize bir şeyler söyleyin." Kadın bir Thomas'a bir de Teresa'ya baktı ve iç geçirdi. "Hafızalarınızı geri kazanmanız biraz zaman alacak. Biz bilim insanı değiliz. Size ne yaptıklarını ya da nasıl yaptıklarını bilmiyoruz." Sonsuza kadar geçmişini hatırlayamayacağını düşünen Thomas'ın kalbi sıkıştı ama bu duyguyu bastırdı. "Onlar kim?" diye sordu. "Her şey güneş ışıklarıyla başladı," dedi kadın uzaklara bakarak. Teresa "ne?" diye başlamıştı ki Thomas onu susturdu. "Bırak konuşsun," dedi. "Her şeyi anlatacak gibi görünüyor." "Peki." Kadın konuşurken transa girmiş gibiydi. Gözlerini uzaktaki bir noktadan ayırmıyordu. "Güneş patlamaları öngörülemedi. Güneş patlamaları aslında normaldir. Ama o seferki gibisi hiç yaşanmamıştı. Devasaydılar. Gittikçe arttılar ve fark edildiklerinde sıcaklığın dünyaya vurmasına sadece dakikalar kalmıştı. Önce uydularımız yandı. Binlerce insan o anda öldü. Milyonlarcası da birkaç gün içinde. Her yer çöle döndü. Sonra da hastalık başladı." Durup nefes aldı. Ekosistem çökünce hastalığı kontrol etmek ya da Güney Amerika dışına yayılmasını engellemek imkansız bir hal aldı. Ormanlar yandı. Ama böceklere bir şey olmadı. İnsanlar buna artık ışılıyorlar. Korkunç bir şey. Sadece zenginler tedavi görebiliyor ama kimse iyileşmiyor. Tabii Ent dağlarından gelen bilgiler doğruysa başka. Thomas az önce Teresa'yı uyarmasına rağmen az kalsın kendisi soru sormaya başlayacaktı. Korkuya kapılmıştı. Kadını dinlemeye devam etti. "Siz gelince, siz milyonlarca eğitimden birkaçısınız. Binlercesini test ettiler ve sizi seçtiler. Son deney için. Yaşadığınız her şey önceden planlanmıştı. Katalizörler tepkilerinizi, beyin dalgalarınızı, düşüncelerinizi inceledi. Her şey ışıldan kurtulmamız için bize yardım edebilecek kişileri bulmak için yapıldı." Bir kez daha durdu ve saçını kulağının arkasına attı. Fiziksel etiklerin çoğunun sebebi başka bir şey. Önce sanrılar başlar, sonra hayvani içgüdüler, insan içgüdülerine baskın çıkar. Sonunda bu onları tüketir, insanlıklarını yok eder. Her şey beyinde oluyor. Işıl beyinde yaşıyor, berbat bir şey. Onu yakalanmaktan ölmek daha iyi. Kadın bakışlarını Thomas'a çevirdi. Ardından Teresa'ya ve sonra yeniden Thomas'a baktı. Çocuklara bunu yapmalarına izin vermeyeceğiz. Hayatımızı isyanla savaşmaya adadık. Sonuç ne olursa olsun insanlığımızı kaybedemeyiz. Kollarını önünde birleştirdi ve başını öne eğdi. Zamanla her şeyi öğreneceksiniz. Biz kuzeyde yaşıyoruz. Ent dağlarıyla aramızda binlerce kilometre var. Orası ile burası arasındaki yere alev diyorlar. Eskiden ekvator delikleri yerin civarında fakat artık sadece sıcak ve toz ile ışığın etkisiyle vahşileşmiş insanlarla dolu. Tedavi bulmak için oraya geçmeye çalışıyoruz. Ama o zamana kadar isyanla savaşacağız ve deneylerine bir son vereceğiz. Dikkatli bir şekilde Teresa ile Thomas'a baktı. Sizin de bize katılmanızı umuyoruz. Ardından pencereden dışarı baktı. Thomas soru sorarcasına kaşlarını kaldırıp Teresa'ya baktı. Teresa başını iki yana sallayıp başını omzuna koydu ve gözlerini kapadı. Bunu düşünemeyecek kadar yorgunum, dedi Teresa. Şimdilik güvendeyiz. Belki de, diye karşılık verdi Thomas. Teresa'nın uyurken çıkardığı hafif sesleri duydu ama kendisinin uyuması imkansızdı. Aynı anda o kadar çok şey hissediyordu ki bunları tam olarak adlandıramıyordu. Yine de daha önce hissettiği boşluk duygusundan iyiydi. Pencereden dışarı bakıp karanlığı ve yağmuru izledi. Işıl, hastalık, deney, alev ve isyan gibi kelimeleri düşünüp duruyordu. Tüm bunların labirentte yaşadıklarından iyi olmasını umdu. Otobüsün sarsıntısıyla o da hafifçe sallanıyordu. Kasislerde Teresa'nın başı omzuna çarpıyordu. Kızın uyanıp bir süre sonra yeniden uykuya dalışını hissediyor, diğer kayranların konuşmalarını dinliyordu. Ama aklı dönüp dolaşıp tek bir düşüncede odaklanıyordu. Çak. 2 saat sonra otobüs durdu. Sıra sıra pencereleri olan bir binaya çevrilen çamurlu park yerine girdi. Kadın ve diğer kurtarıcılar 20 çocuğu ön kapıdan indirip merdivenlere yöneldiler. Oradan da büyük bir yatakhaneye girdiler. Duvar boyunca ranzalar sıralanmıştı. Karşılarında ise şifonyerler ve masalar vardı. Tüm pencereler perdelerle kapanmıştı. Thomas odayı incelerken fazla şaşırmamıştı. Bundan sonra herhangi bir şey şaşıracağından şüpheliydi. Oda rengarenkti. Duvarlar sarıydı. Battaniyeler kırmızı, perdeler yeşil. Kayrandaki grilikten sonra gökkuşağına gelmişler gibi hissediyordu. Yeni yatakları ve dolapları görünce sonunda normal bir yerde olduğu için ne hissedeceğini bilemedi. Gerçek olamayacak kadar iyiydi. Minho durumu oldukça güzel özetledi. Öldüm ve cennete geldim galiba. Thomas neşelenmiyordu. Bunun Chuck'a ihanet olacağını düşünüyordu. Ama burada bir şey vardı. Ne olduğunu bilmese de vardı. Otobüsü kullanan liderleri onları yaklaşık 10 tane personele bıraktı. Kadın ve adamların üzerinde siyah pantolon ve beyaz gömlek vardı. Saçları, elleri ve yüzleri tertemizdi. Gülümsüyorlardı. Renkler, yataklar, personel. Thomas içinde karşı koyamadığı bir mutluluk hissetmeye başlamıştı. Fakat bu duygu fazla sürmedi. Chuck bölümü belki de artık hiç aklından çıkmayacaktı. Kendini feda edişi. Ama buna rağmen, her şeye rağmen, kadının otobüste anlattıklarına rağmen Thomas kuttan çıktığından beri kendini ilk defa güvende hissediyordu. Herkesin yatağı belirlendi. Kıyafet ve banyo malzemeleri dağıtıldı. Yemek servisi yapıldı. Thomas o kadar acıkmıştı ki yemeğini çabucak yedi. Herkesin halinden memnun olduğu açıkça görülüyordu. Kayranların çoğu bu süreç içinde sessizdi. Belki de konuşurlarsa her şeyin yok olmasından korkuyorlardı. Ama birçoğu gülümsüyordu. Thomas umutsuz bakışlara o kadar alışmıştı ki mutlu suratlar görmeyi garipsedi. Özellikle de kendisi mutluluk hissetmekte zorlanırken. Yemekten kısa bir süre sonra uyku vakti geldiği söylenince kimse karşı çıkmadı. Thomas bundan memnundu. Aylarca uyuyabilirdi. 62. Bölüm. Thomas üstü uyumakta ısrar eden Minho ile aynı ranzadaydı. Nit ve Tava da hemen yanlarındaydı. Çalışanlar Teresa'yı iyi geceler demesine bile fırsat vermeden başka bir odaya götürmüşlerdi. Gittikten 3 saniye sonra Thomas onu özlemeye başlamıştı. Thomas yumuşak yatağına yatarken Minho seslendi. Hey Thomas. Efendim. Thomas o kadar yorgundu ki güçlükle konuşuyordu. Sence kayranda kalanlara ne oldu? Thomas bunu hiç düşünmemişti. Aklı Chuck ve Teresa ile meşguldü. Bilmiyorum. Ama kaç kişinin öldüğünü düşünecek olursak onlardan biri olmayı istemezdim. Izdırap verenler büyük ihtimalle üzerlerine üşüşmüşlerdir. Bunu söylerken ses tonundaki kayıtsızlığa kendi bile şaşırmıştı. Sence bu insanlarla güvende miyiz? Diye sordu Minho. Thomas bir süre düşündü. Verebileceği bir tek cevap vardı. Evet, sanırım güvendeyiz. Minho bir şey daha söyledi ama Thomas duymadı. Yorgunluktan ölüyordu. O sırada labirenti, kuşçu olduğu zamanı ve başından beri bunu ne kadar çok istediğini, Karan'daki ilk gecesini düşündü. Tüm bunlar sanki yüzyıllar önce yaşanmış gibi geliyordu, rüya gibiydi. Odadakilerin mırıldanmalarını duyuyordu ama Thomas'a o an başka dünyadan geliyorlarmış gibi geldi. Üzerindeki yatağın tahtasına baktı, uykuya dalmak üzereydi. Ama Teresa ile konuşmak da istiyordu. ''Odan nasıl?'' diye sordu. ''Keşke burada olsaydın.'' ''Öyle mi?'' diye karşılık verdi Teresa. ''Pis erkeklerle mi? Ben almayayım.'' ''Sanırım haklısın. Galiba Mino son birkaç dakikada 3 defa gaz çıkardı.'' Thomas bunun kötü bir şaka olduğunu biliyordu ama onun için elinden gelen buydu. Teresa'nın güldüğünü hissetti. Aynı şeyi yapabilmeyi diledi. Uzun bir sessizliğin ardından Teresa, ''Çakı olanlar için gerçekten çok üzgünüm.'' dedi. Thomas keskin bir acı hissetti. Gözlerini kapatıp mutsuzluğun derinliklerine daldı. ''Bazen çok sinir bozucu oluyordu.'' dedi. Duraksadı. Çakın ilk gece banyoda geliği korkutmasını düşündü. ''Ama canım çok yanıyor. Kardeşimi kaybetmiş gibi hissediyorum. Biliyorum. Ona söz vermiştim. Kes şunu Tom.'' ''Ne?'' Teresa'nın ona hissettirmesini, söyledikleriyle acısını sihirli bir şekilde yok etmesini istiyordu. ''Söz verdiğini söyleyip durmayı kes. Yarımız oradan kurtuldu. Labirente kalsaydık hepimiz ölecektik.'' ''Ama Chuck başaramadı.'' dedi Thomas. Kendini suçlu hissediyordu. Çünkü Chuck yerine başka bir kayranlığın ölmesini tercih ederdi. ''Seni kurtarmak için öldü.'' dedi Teresa. ''Bir seçim yaptı. Sakın bunun boşa gitmesine izin verme.'' Thomas'ın gözleri doldu ve gözyaşları yanaklarından süzüldü. Bir dakika boyunca sessiz kaldılar. Ardından Teresa dedi. Efendim. Thomas düşüncelerini paylaşmaya korkuyordu ama yine de konuştu. Seni hatırlamak istiyorum. Bizi, yani eskiden nasıl olduğumuzu. Ben de. Sanki biz nasıl devam edeceğini bilemedi. Biliyorum. Yarın nasıl olacak acaba? Birkaç saat içinde öğreneceğiz. Evet, pekala, iyi geceler. Daha fazla şey söylemek istiyordu. Bir sürü şey ama konuşamadı. İyi geceler dedi Teresa ışıklar söndüğü sırada. Thomas yatakta döndü. Işıkların kapalı olduğuna seviniyordu. Böylece kimse yüz ifadesini göremiyordu. Gülümseme sayılmazdı. Çok mutlu bir ifade de değildi ama benziyordu. Ve o an için yeterince iyiydi. Son bölüm. İsyan memorandumu. Tarih 232-1-27. Saat 22.45. Gönderilen iş arkadaşlarım. Gönderen Eva Page, başkan. Konu, labirent deneylerine dair düşünceler. A grubu. Sanırım hepimiz deneylerin başarılı olduğu konusunda hemfikiriz. 20 kişi kurtuldu. Hepsi de planımızda kullanabileceğimiz kadar nitelikli. Değişkenlere verilen tepkiler tatmin edici ve umut vericiydi. Çocuğun suikasti ve kurtarma önemli bir finaldi. Onları şok edip verecekleri tepkiyi görmemiz gerekiyordu. Dürüst olmak gerekirse ben sonunda her şeye rağmen bu kadar çok çocuğun vazgeçmediğini gördüğüme şaşırdım. Onları bu şekilde görmek, her şeyin yolunda olduğunu düşünmek benim için en zor kısmıydı. Ama pişmanlıkla zaman kaybedemeyiz. Halkımız için yolumuza devam edeceğiz. Kimin lider olacağı konusunda benim kendi fikirlerim var. Ama başkalarını etkilemek adına bir şey söylemeyeceğim. Bence kimin olacağı gayet açık. Hepimiz tehlikenin farkındayız. Ben şahsen ümitlendim. Kızın hafızasını kaybetmeden önce koluna yazdığını hatırlıyor musunuz? Tutunduğu son şey. İsyan iyidir. Denekler onlara yaptığımız ve yapmayı planladığımız şeyleri eninde sonunda hatırlayacaklar ve nedenini anlayacaklar. İsyanın görevi, bedeli ne olursa olsun insanlığa hizmet etmek ve korumak. Biz aslında gerçekten de iyiyiz. Lütfen kendi görüşlerinizi yazın. Denekler ikinci aşamaya geçmeden önce bir gece uyuyacaklar. Şu an umutlu olmayı göze alabiliriz. B grubunun sonuçları oldukça sıra dışı. Verileri değerlendirmek için zamana ihtiyacım var. Fakat yarın sabah bundan bahsedebiliriz. Yarın görüşmek üzere. Kitap sonu. Sayfa 406.